Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman isimlerle ele alıyoruz. Bu hafta sağlık turizminde en çok uygulama yapılan alanlardan biri olan diş hekimliğinde ortodontik tedavileri, diş estetiği uygulamalarını konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen. Sayın İşmen, programımıza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Sayın hocam, dişle ilgili problemler dendiğinde ilk akla gelen çürük, kanal gibi sorunlar oluyor genellikle. Oysa diş eti hastalıklarının estetik uygulamalara ve hatta farklı hastalıkların sonucu ya da belirtisi olabiliyor. En sık karşılaşılan diş ve diş eti hastalıkları nelerdir sevgili hocam?
Hastalıkları sınıflandırdığımız zaman diş ve diş eti hastalıkları tedavi edilebilir, önlenebilir hastalıklar sınıfında sayılıyor. Bu da şu demektir, herhangi bir çabayla hastanın ya da hekimliğin uygulamalarıyla bu hastalık ortadan rahatlıkla kaldırılabilir. Kaldırılamadığı zaman ne oluru biz daha çok tartışıyoruz ve daha çok bu yönde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ağız diş sağlığı hastalıkları genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası ve ağız sağlığının bozulması vücut sağlığımızda çeşitli hastalıkların da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunların başında biz kalp rahatsızlıklarını, böbrek rahatsızlıklarını, dolaşım bozukluklarını ve buna bağlı işte kaynağı belirsiz iltihapların yarattığı sorunları rahatlıkla sıralayabiliriz. Dünyada son yapılan sıralamada 6. hastalık olarak tedavi edilebilir ve ortadan kaldırılabilir ve mücadele edilmesi gereken 6. hastalık olarak diş eti hastalıkları ve diş hastalıkları gösterilmiştir.
Dikkat çekici yanı ise aslında her yaş grubunda, yani dişler ağızda çıkmaya başladıktan sonra küçük yaş grubundan yaşlı gruba kadar herkeste görülebilen bir sağlık sorunu değil mi hocam?
Doğru. Şimdi yaşlılık kavramı gittikçe değişiyor ve gelişiyor. Yani yaşlılıkla ilgili zamanı öteliyoruz. Şimdi çocuklarda dişlenme yaklaşık olarak 2,5 yaşında süt dişlenmesi tamamlanıyor. Süt dişlenmesinden sonra arada geçen süreçte 6 yaşa kadar, 7 yaşa kadar bir süt dişi kavramıyla çocuklarımız yaşıyor. Onlarda bile zaman zaman diş eti rahatsızlıkları görmeye başladık. Karışık dişlenme dönemi tabii ki bizim için kabul edilebilir, bazı hastalıkların, rahatsızlıkların kabul edilebilir olduğu bir dönem. Ama karışık dişlenme döneminden dişler tamamlandıktan sonra geçtiğimiz zaman ne yazık ki artık günümüzde her yaş grubunda diş eti problemleriyle rahatlıkla karşılaşıyoruz. Bunları daha çok kanama, ağrı, şişlik, kızarıklık olarak görüyoruz ama bunun altında yatan sebepler farklı olabiliyor. Bunlarla mücadele etmek zorundayız ki genel sağlığımızı düzeltelim. Diş eti rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları bir rahatsızlık olarak hem iş gücü kaybına yol açmakta, bunun dışında kişinin estetiğini bozduğu için sosyal fobi oluşturmakta, ağız kokusunu tetiklemekte, sosyal olarak insanlardan uzaklaşmak zorunda kaldığımız bir dönem. Covid döneminde hiç ağız kokusu duymadık çünkü insanlarımız maskeyle gezdiler ama bizim beslenme düzenimiz, yanlış beslenme düzenimiz, hatalı fırçalama düzenimiz ve iyi bakmama, yıllık kontrollere gitmeme diş eti hastalıklarını gözden kaçırarak biraz önce söylediğim bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyor.
Sayın hocam, diş eti sorunları en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Peki kendi başına bir sağlık sorunu olmasının dışında aynı zamanda başka bir hastalığın habercisi olabilir mi hocam?
Olabilir. Diyabetik hastalarda çok şiddetli diş eti problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Kemik kaybına varan. Bazen akciğer problemlerinde diş eti rahatsızlıklarıyla karşılaşabiliyoruz. Dolaşım bozukluğu olduğu zaman diş eti problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani bütüncül yaklaşımda, yeni sağlık trendinde bütüncül yaklaşımda tepeden tırnağa her alanı kontrol etmek gerektiği zaman ağız diş sağlığını atlamamak gerekiyor. Ağız diş sağlığı bizim açımızdan biz muayene ederken hastalarımızı başka hastalık belirtileriyle kolere edip hastayı diğer tedavileri içinde uzman hekimlere yönlendiriyoruz. Zaman zaman bu artık sık rastlanıyor ve yeni diş hekimliğinde artık hastaya bütüncül bakmak, sadece dişini temizleyerek değil, o diş eti probleminin kaynağının da kooperatif olarak diğer hekimlerle araştırılması ve bunun tekrarlanmaması ve hastanın diğer sağlık sorununun da çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Burada en önemli noktalardan birisi de şu olsa gerek hocam. Çeşitli hastalıklarda bu kalp damarla ilgili dolaşım olabilir, kanserle ilgili olabilir. Evet. Tedaviye başlanmadan önce hep bunu duyuyoruz. Bir diş eti probleminiz ya da bir diş sağlığı ile ilgili sorununuz var mı? Önce o tedavi edilsin, ardından bu tür uygulamalar yapılacak deniyor. Bunun sebebi nedir hocam?
Diş eti problemi dediğiniz şey, diş veya diş etindeki problem fokal enfeksiyon diye tanımlanan enfeksiyon odağıdır. Bir kalp ameliyatına gireceksiniz ya da herhangi bir kanser tedavisi olacaksanız veya doğum yapacaksanız bu fokal enfeksiyon aslında belki sizin hayatınıza mal olacaktır. Belki bebeğinizi düşürmeye yol açacaktır. Belki obezite bebek doğurmanıza sebep olacaktır. Belki sizin beslenmenizle ilgili ya da yaşamınızla ilgili çocuğunuzda bir takım sıkıntıların olmasına yol açacaktır. Ya da başarılı olduğunuz bir kalp ameliyatının bütün başarısının sıfırlanmasına yol açabilir.
En büyük risk enfeksiyon o zaman.
Evet, enfeksiyon odağıdır. Fokal enfeksiyon odağı olarak tanımlanır ve bunun ortadan kaldırılması gerekir ki sizin diğer tedavinizin başarılı olması lazım ya da hamileliğinizin başarılı sonlanması demektir bu.
Peki hocam, diş eti tedavi edilmediğinde kalıcı diş kaybına yol açabilir mi?
Evet, çünkü diş eti dişimizi saran kemiği de koruyan bir bariyerdir ve fonksiyonel olarak çalıştığı zaman altındaki kemiğin sürekli gelişmesini sağlar, erimemesini sağlar. Ama hastalıklı bir diş etinde şunu görüyoruz ki yavaş yavaş diş etlerinde çekilmeler oluyor, diş boyları uzuyor. Bu bize şunu söylüyor, hasta diş kemiği kaybediyor. Yani dişi saran kemiği kaybetmeye başlamış demektir. Bu bir süre sonra o dişlerin sallanmasına, bir süre sonra daha yumuşak olan bölgeler açığa çıktığı için hassasiyetlere, daha yumuşak bölgeler açığa çıktığı için daha kolay çürüklere ve sonuçta dişin kaybına yol açıyor. Sadece orada durmuyor. Kemiği kaybettiğimiz için ileride yapabileceğiniz protetik işlemler, işte implant olsun, protez olsun, onların zeminini de kaybediyoruz. Yani bir beton düşünün, bir bina düşünün. Binanın zeminini kaybediyoruz yavaş yavaş ve bu çok önemli. Göz ardı edildi bu belli bir döneme kadar artık, ama bütüncül yaklaşımda yani ya da yeni diş hekimliğinde artık bunlar bizim için çok önemli faktörler ve ortada böyle bir hastalığın olmaması gerektiğini
Peki
düşünüyoruz.
Peki Sayın Hocam, nasıl tedavi ediliyor? Kurtulmamız mümkün mü böyle bir sorundan?
Mümkün. Tedavi edilebilir hastalıklar sınıfında değerlendiriliyor dünyada. Çok da mümkün. Bir kere önce hastanın kendine öz saygısı. Yani kendi bakımını kendinin bilinçli şekilde yapabilmesi gerekiyor. İyi fırçalamak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de ya da dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Günde 2 defa 2 dakika düzenli, aralıkları açmadan düzenli diş fırçalayan toplumlarda diş eti problemi neredeyse yok. Ama sadece diş fırçası değil, bunun yanına diş ipini koymak gerekiyor. Belki bunun yanına diş duşlarını koymak gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi yılda 2 kere check edilmesi gerekiyor. Bizim böyle örnek verdiğim bir şeydir bu. Arabanız var mı? Var. Arabanızı bakıma ne zaman götürürsün? Bakım zamanı geldiğinde. Nedir bakım zamanı? İşte 15 bin kilometredir ya da yılda 2 defadır. Kendinizi ne zaman kontrol ettiriyorsunuz? Canım bana bir şey olmaz mantığı. Ne yazık, tabii ben hastalanmadan niye kendimi kontrol ettireyim mantığı bizde biraz yaygın. Bunun için Avrupa sigorta sistemleri yılda iki defa muayeneye gitmeyeni sigortadan çıkarıyor ya da bunun bedelini kesiyor. Sen gitmedin çünkü hastalanırsın. Sen hastalanırsan ben senin hastalığına çok para harcarım. Senin hastalığından biz iş gücü kaybederiz. O yüzden sen yılda iki defa
koruyucu
gideceksin.
Koruyucu hekimlik ön plana koruyucu çıkıyor. Hekimlik.
Tam burada aynen çok güzel söylediniz. Koruyucu hekimlik çok önemli. Yani bir şeyi çürütmeden, bir şeyi hastalandırmadan, bir şeyi kaybetmeden koruyucu hekimlik. Maliyeti ucuz, basit. Basit fırça, macun, yılda iki defa kontrol, belki yılda bir defa diş temizliği. Ama kazandırdığı bir kere her şeyden önce sizin temel yapınız olan dişlerinizi koruyacak. Sizin dişlerinizin ağzınızda kalmasını sağlayacak. Fonksiyon bozukluklarınızın ortaya çıkmasına engel olacak. Estetik bozukluklarınızın ortaya çıkmasına engel olacak. 3. Bunları yerine koymak için dünyanın parasını harcamanızın önüne geçecek.
Tabii maliyetleri düşürmüş olacak. Değerli hocam, diş hekimliği kapsamında tedavileri ele aldığımız zaman özellikle genç yaş grubunda ortodontik tedaviler dikkat çekiyor. Ortodonti tedavisi nedir? Böyle bir tedavi yapılabilmesi için hasta profili ne olmalıdır?
Ortodontik tedavi ortopedik bozukluk diye tabir edeceğimiz ağız diş sağlığındaki ortopedik bozukluk denen çapraşıklığı, düzensizliği, doğru kapanmamayı, çenelerin birbiriyle uyumunun bozuk olmasını düzeltmektir. Ortodontik tedavi çok uzun zamandır yapılıyor ama son zamanlarda gençlerimizde özellikle gençlerin bilincinin artması, ailelerin bilincinin artmasıyla ortodontik tedavilerde bir artış görünüyor. Buna baktığınız zaman tabii ki en zor, en maliyetli tedavi gibi olsa da aslında sizin o bir sürü dezavantajınızı ortadan kaldırıyor. Ayrıca ortodontik bozukluk size çiğneme bozukluğu olarak döndüğü için, ortodontik bozukluk sizin fonksiyonlarınızı doğru yerine getiremediğiniz için, hatta fonasyonu yani konuşmanızı bile etkilediği için, 3. görüntünüzü etkilediği için artık bir talep.
Ve ağrı da yapıyor değil mi hocam?
Tabii ki çene doğru kapanmadığı için, kaslar doğru çalışmadığı için çene eklemimiz bir baskı altında. Bu baskı da bize ağrı olarak dönüyor. Ortodontik tedavilerde bir artış var. Ortodontik tedavilerde zaten dünyanın, biz diş tedavilerinde, diş hekimliğinde dünyanın en iyi bölgesiyiz. En iyi işlemleri yapan, en başarılı, ortodontik tedavide de çok başarılı işlemlerle hastalarımızı sağlığına kavuşturuyoruz.
Sayın hocam, çocuk ve genç yaş grubuna yapılıyor. Ama biz şimdi görüyoruz ki aslında ileri yaş grubundaki yetişkinlerde de ortodontik tedaviler artık yapılmaya başlandı. Bunun için bir yaş kriteri var mıdır ya da tedavinin süreci ona göre uzuyor mu yaşla
evet.
birlikte?
Aslında tabii karışık dişlenme dönemi bittiği zaman, yani biz 12 yaşında artık çocuğun diş yapısının nasıl gelişeceğini 3 aşağı 5 yukarı biliriz. 12-18 arası ideal dönemdir ve hem süresi kısadır, hem maliyeti daha düşüktür, hem de kalıcılığı daha uzundur. Artık ileri yaşlarda da ortodontik tedavi yapılabiliyor ama buna şöyle bakmak lazım. Diş kemiğinde erime varsa, diş etinde çekilme varsa ortodontik tedaviden ortodontistlerimiz kaçınmayı öneriyorlar. Çünkü dişi taşıyan ana kemik yapı bozuluyorsa buradaki ortodontik hareket ettirme, yani deplasmana, dişleri deplase etme bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ama 40 yaşında, 45 yaşında da ortodontik tedavi yapılabilir. Süreç uzundur. Biraz süreç uzundur. Ama kozmetik, dünyamızda kozmetik ve estetik öne çıktığı için beklentiler de bu yönde, talepler de bu yönde oluyor.
Artıyor. Artık evet. Çocukluktan yetişkinliğe kadar uygulamalar yapılabiliyor.
Evet.
Sayın hocam, ortodontik tedaviler diş teli kullanıldığından estetik açıdan hastalar için aslında bir sıkıntı nedeniydi geçmişte.
Görsel olarak.
Görsel olarak evet, bir sıkıntı nedeniydi. Şu an yeni bir takım teknolojik uygulamalar da devreye girmeye başladı. Bunlar şeffaf plak uygulamaları. Şeffaf plak uygulaması nedir ve klasik yöntemle, yani diş teli yöntemiyle kıyasladığımız zaman avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Hangi yaş grubuna hangisinin yapılması uygundur değerli hocam?
Aslında yaş grupları arasında bir fark yoktur burada yapılan işte. Biraz önce sizin de tam kelimesini söylediğiniz o görsellikle ilgili bir sıkıntı var. Şimdi ikisinin avantaj dezavantajı aslında tamamen hasta odaklıdır. Hastaya hangisinin daha iyi bir sonuç vereceğini ve hangisinin hasta tarafından daha iyi kullanılacağını hekim ve hastanın kooperasyonu belirler. Ama klasik yöntem hala önde. Şeffaf plak ya da işte plaklarla diş hareketi tam oturmadı diyelim, tam tartışılıyor ama çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Ama orada da şunu göz ardı etmeyin. O plağı takıp çıkaramazsınız. O plağı sadece yemek yerken çıkarıyorsunuz.
Tabii gün boyu kalması gerekiyor.
24 saatin neredeyse 20 saati ağzınızda kalması gerekiyor. Maliyetleri biraz daha yüksek. Şeffaf plak uygulamalarının maliyetleri klasik ortodontik tedavilere göre biraz daha yüksek. Çünkü ileri teknoloji gerektiren bir işlem ve birçok plakla işlem yapılıyor. Yani 7 plaktan 40 plağa kadar farklılaştırılarak plaklar işlem yapılıyor. İşte sizin ağzınız 7 plakta biter, x liradır. Benim ağzım 40 plakta biter, x artı x'tir.
Bu yöntem de her yaş grubu için geçerli
mi hocam? Yapılıyor ama bunda dediğim gibi hekim ve hastanın beklentileri, hastanın yapabilecekleri, iki hekimin bunu işte bir panoramik röntgenle, belki sefalometrik röntgenle diş köklerinin hareketinin hangi yöne ya da nasıl olacağına karar vermesidir, yapılıyor.
Peki çocuk yaş grubunda tedaviyi ele alırsak, tüm süt dişlerinin dökülmüş olması, yani ana dişlerin, temel dişlerin artık tamamlanmış olması mı gerekir? Hem tel tedavisi hem de şeffaf plak uygulaması için.
Kalıcı tedavide evet, tamamen daimi dişlerin çıkmış olması, hatta bazen 20 yaş dişlerinin eleve edilmesi, yani ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama daha küçük yaşlarda gördüğümüz ortodontik ya da yaptığımız ortodontik tedaviler zaman zaman erken diş kayıpları olur. Yani istemediğimiz daimi dişlerde kayıplar olur. Bunların yerini korumak için de ortodonti yapıyoruz. Yani diyelim ki ilk daimi dişiniz, 6 yaş dişiniz çıktı ama çürüttünüz ya da başka bir sebep kaybettiniz. Diğer arkadan gelecek 7 ve 8 numaraların ya da önündeki 5 ve 4 numaraların o tarafa devrilmemesi gerekiyor. Onun için de yer tutucu apareyler yaparız ki çocuğun tedavisini o yer tutucu apareylerle, bu da ortodontin içine girer, yer tutucu apareylerle o dişlerin daha çok bozulmasını engelleriz ki oraya ergenliği tamamlanacak ya da gelişimi ya da bedensel gelişimi tamamlandıktan sonra ne yapacağımıza karar verdiğimizde, ortodontinin üstüne implant mı yapılacak, ortodontinin üstüne işte köprü protezi mi yapılacak, ama orayı korumak zorundayız, o alanı kapattırmamak zorundayız.
Peki buradan dinleyicilerimiz mutlaka merak ediyorlardır. Çocuğumuzu ne zaman, yani hangi yaşta diş hekimine ortodontik tedavi için götürmeliyiz diye. Bir ikinci sorum da hemen şu olacak bu konuyla bağlantılı olarak. Şeffaf plak ve tel klasik uygulamasına, evet klasik uygulamaya baktığımızda, ben de bir anneyim, benim de bir çocuğum var Sayın Hocam. Kızım şeffaf plak uygulamasını yaptığında çok başarılı bir şekilde kullanabilmişken oğlum 13 yaşında takmıyor. Takmaması da tabii ki büyük sıkıntı yaratıyor. Oysa ki geleneksel tedavi yapsa bunu tak çıkart yapamayacağı için başarı elde edilebilir. Bu kriter doğru mudur hocam?
Doğrudur, çünkü tam demin söylediğim şey gibi hasta hekim kooperasyonu. Siz hastayı koopere edemiyorsanız, işte plağı 20 saat takmaya ikna edemiyorsanız ya da hastayı ailesi ikna edemiyorsa ve çünkü ergenlerimiz, çocuklarımız, hepimizin çocukları ergen. Gerçi ergenlik şeyi de ileri yaşlara taşındı diyorlar. Biraz daha hani bizim bildiğimiz 17, 18, 15, 16 ergenliğinden, evet, ileri gitmiş görünüyor. Kabul etmiyorlar bazen. Çünkü onu bir kendilerinde bir dışarıdan kötü algılanacak bir şey gibi görüyorlar. Ve bu tepkisel bir şeye dönüşüyor. Takmamak, kaçmak, ondan kaçınmak. Ama klasik yöntemde bunu çıkaramaz. Ha, buna da ikna olması lazım.
Onun da temizliği çok önemli,
evet,
değil mi hocam?
Tam da onu söyleyecektim. Burada önemli olan hastanın ortodontik tedavi görürken dişleri kaybetmemesi, dişleri çürütmemesi de önemli. Onun için de işte o arayüz fırçaları, düzenli fırçalamak, arayüz fırçaları, hatta diş duşunu burada da öneriyoruz ve mutlaka hekiminin işte o aylık periyotlarda hastaya söyleyeceği ağız bakımıyla ilgili bilgiler önemli. Ne zaman götürmeliyiz ortodontiye? Aslında 2,5 yaşından sonra hekime götürmeliyiz, diş hekimine götürmeliyiz. Şimdi ülkemizde de başlayacak işte aile diş hekimliği uygulaması başlayacak. Her çocuğumuzun bir diş hekimine kaydı yapılacak. Mutlaka 6 ayda bir kontrolü yapılacak. Dişlenme dönemleri takip edilecek. Dişlenme dönemlerinden sonra karışık dişlenme ve bu arada da ağız bakım eğitimleri ve hatta fissür örtücü dediğimiz, yani dişlerimizin üstündeki o çukurları kapattırdığımız çürümeyi önleyici materyal uygulamaları yapılmalıdır.
Peki hemen burada aklıma geldi. Flor uygulaması yapılmalı mı hocam? Düzenli olarak.
Flor uygulaması düzenli yapılmalı. Hatta çürük virülansı dediğimiz çürüye yatkınlığı çok fazla olan kişilerde, işte bu tükürükte de zaman zaman aynı şeyde geçiyor. Bunlar da yılda bir iki defa yapılmalı ama mutlaka yılda bir ya da iki defa flor uygulaması yapılmalı. Bu zaten şu anda ülkemizde okullarda bu uygulama yapılıyor. Zaman zaman bununla ilgili sıkıntılar var sevgili Yeşim. İşte florun zararları, flor şöyle işte insanımızı şu hale getirecek.
Bir bilgi kirliliği söz konusu olabiliyor.
Bakın, yani bunu hem de koca koca insanlar söylüyor. Bakın, su bile zararlıdır. Suyu günlük kapasiteniz 3 litre. Siz günde 13 litre su içerseniz zehirlenirsiniz. Yani yediğiniz en sevdiğiniz besin zararlıdır. Bunun hacmini 10'la 100'le 20'le çarparsan florun çok büyük oranda kullanılmasının zararları vardır. Ama bizim uyguladığımız topikal flor, macunların içindeki flor koruyucu seviyededir. Flor olmasa bugün Türkiye'deki 5-6 olan kişi başı çürük oranı herhalde 20'lere çıkardı.
Sayın hocam, sosyal medya çok hakim hayatımıza ve bununla birlikte artık her platformda ben mükemmel olmalıyım, en güzel olmalıyım gibi bir, maalesef böyle bir algı gelişmeye başlandı. Çeşitli fotoğraf programları, filtreler uygulanıyor. Küçük dişli bir insan bir uygulamada kendini büyük beyaz dişlere sahip olarak gösterebiliyor. Bu bir yanılgı. Tabii her şeyden önce gerçekle bir realiteyle ilgisi yok. Fakat bu talepleri de arttırdı.
Kesinlikle.
Hollywood gülüşü diye ifade ediliyor. Bunun için bir takım estetik uygulamalar yaptırılıyor. Estetik uygulama herkes için doğru mudur? Kimlere yapılmalıdır? Ne şekilde karar verilmelidir hocam?
Bir anekdot. Çok uzun zamandır görmediğim bir hastam. Sosyal medyada görüyorum. Ne kadar değişmiş, yani ne kadar farklılaşmış. Yani bir böyle 20 yaş falan geriye gitmiş gibi görüyordum. Muayeneden çıkarken tesadüfen bir akşamüstü kapıda karşılaştık. Aynı benim 8 ay evvel görmediğim insan, aynı insan, aynı A. Orada şimdi resimler başkasının resmi mi? Şimdi bu aslında baktığınız zaman kendimizi aldatmaktan başka bir şey değil. Şimdi
ama
bu,
bir de bunun gerçeğini istemek,
bir de talep etmek var.
Oluyor.
Şimdi hastalarımızın beklentileri ne yazık ki yüksek. Elinde fotoğrafla gelen, işte tırnak içinde söylüyorum, isim olarak şey yapmayın, elinde Julia Roberts'ın fotoğrafıyla gelip de ben bu dişi istiyorum diyen, ya da işte Laita Casta'nın fotoğrafıyla gelip ben bu dişleri istiyorum demek ne yazık ki hekimi de başka yöne itiyor. Böyle bir şey yok.
Peki bu mümkün mü hocam? Yani çene yapısına göre değil
siz
midir? Küçük bir çeneye büyük dişler olamaz.
Siz buna uygun musunuz? Ağzınız buna uygun mu? Damaklarınız buna uygun mu? Dudaklarınız buna uygun mu? Ten renginiz buna uygun mu? Gözlerinizin rengi buna uygun mu? Şimdi kuzey ülkelerindeki insanlar da baktığınız zaman işte sarışındırlar. Açık ten, çok açık tenlidirler. Renkli gözlüdürler. Bunlar da beyaz, ne yaparsanız yapın beyazdır ve şey yapmaz. Bir zenciye baktığınız zaman zencinin en siyah dişi bile bize beyaz görünür. Çünkü kontrast vardır. Şimdi siz ne kadar beyaz, ne kadar büyük, ne kadar parlak, ne kadar uzun, bu bir talep meselesi ama bu talebin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani ve sağlık, aslında sağlık pompalanıyor burada. Sağlığın ticarileşmesi pompalanıyor ve olmadık işler yapılıyor. Sonra sevgili halkımız hekim gezip elinde bir sürü dişle, elinde bir sürü protezle hekim gezip kendi orijinaline dönmeye çalışıyor ama iş işten geçmiş oluyor.
O zaman burada hekimin önerisi ve hekimin kararı en değerli olan.
Evet, hekimin etik değerler içinde verdiği karara güvenin ve sizi yönlendirmesine izin verin.
Sayın hocam, sağlık turizmi açısından bir değerlendirme yaparsak Türkiye başta bölgesinde bir marka değer.
Evet.
Tıbbın birçok alanında önemli uygulamalar ve tedaviler için yurt dışından çok sayıda hasta ülkemizi tercih ediyor. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz ülke olarak. Peki diş tedavilerine baktığımız zaman sağlık turizmi içerisinde Türkiye hangi noktada ve en çok hangi ülkelerden tedavi için Türkiye'ye başvurular oluyor?
Şimdi 2022 yılında 1.700.000 bireysel şahıs ülkemize sağlık turizmi için başvurmuş ve biz bunun içindeki ağız diş sağlığının %10 ile %20 arasında olduğunu düşünüyoruz bu payın. Türkiye'de işte sağlık turizmine gelenler daha çok estetik amaçlı, işte saç ekimiyle başladı bu işler. Burun ve sonra da dişe geldi. Diş hekimliğinde dünyanın en iyisiyiz biz. Diş hekimliğinde dünyanın en iyilerinden
biriz. Doğru adres Türkiye diyebiliriz.
Türkiye doğru adres. Tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de tırnak içinde ne yazık ki parasal değerimizin, satın alma değerimizin
maliyet biraz daha düşük.
İşte İngiltere'de 3000 pound'a ya da 5000 pound'a yaptıramayacağı işleri burada çok rahatlıkla yaptırıyorlar. Ülkeye her yerden giriş var. Geçen Antalya'da sağlık turizmi çalıştayı yaptık. Geçen hafta, evvelki hafta. Her yerden Türkiye'ye giriş var. Türkiye için iyi bir kaynak. Sadece doğru yönlenmesi lazım. Ve bu sektörün içindeki bazı tehlikelerin sektörün dışına atılması lazım. Bu da bakanlığımızın görevi. Geçen hafta bakanımızla bu konuyu görüştük. Kendisi de bu konuda sıkıntılarını ifade ettiler. Sanırım o tehlikeleri de bertaraf edeceğiz hep beraber.
Çok teşekkür ediyoruz. Buradan o zaman dinleyicilerimize de sesleniyoruz. Estetik gülelim, güzel gülelim ama mutlaka doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde. O yüzden de bu kararı değerli diş hekimlerimize bırakalım, değil mi hocam?
Teşekkür ederim. Sağlıklı gülüşler diliyoruz biz herkese.
Çok sağ olun. Sayın dinleyiciler, bugün Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen'i misafir ettik. Diş tedavilerini, estetik uygulamaları ve etiği konuştuk aslında. Sayın İşmen'e teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayımlanan Sağlık Rotası programında tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.